Ayrım 15. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 150. Hiç aptal biri değildi bu Efsun. Ben onun kızıyım derken bile babasının iyi bir adam olmadığını ima ediyordu. Sanırım bizimle işbirliği yapmak niyetindeydi. Ama ön yargılarına yenilen Ali gözünün önündeki gerçeği yine fark edemedi. "O zaman sen söyle Ömer," diyerek delikanlıya çattı. "Nasıl bir adamdı senin müstakbel kayınpeder?" Genç kızın koltuğunun yanında ayakta dikiliyordu Ömer. Hazırlıksız yakalanmış gibi kıpırdandı. Gözlerindeki öfke kıvılcımları harlanacak oldu ama kendini tutmasını bildi. "Allah rahmet eylesin," dedi serin kanlı görünümünü koruyarak. Sanki tanımadığı biri hakkında konuşuyormuş gibi sesinde hiçbir duygu belirtisi yoktu. "Bana bir kötülüğü olmadı. Hepsi bu. Ne bir ayrıntı, ne başka bir söz, ama bizim inatçı keçi peşini bırakmadı. Peki müstakbel kayınpederin seni sever miydi?" Yanıt vermesini beklemeden başıyla Ömer'in elini işaret etti. "Dikkatimi çekti. Sende de Efsun Hanım'da da alyans yok." Genç çift aynı anda sağ ellerinin parmaklarına baktılar. Sözlerinin yarattığı etkiden memnun kalan yardımcım taşı gediğine koydu. "Yoksa rahmetli evlenmenize sıcak bakmıyor muydu?" "Ne münasebet, babam bizim evlenmemizi çok istiyordu." Kaşları çatılmış, gözlerinde öfke yalımları gezinmeye başlamıştı. "Hem bunun babamın öldürülmesiyle ne ilgisi var?" Evet, anlayışlı polis Nevzat'ın sahneye çıkma anı gelmişti. "Sakin olun lütfen Efsun Hanım, biz sadece babanızın katillerini bulmaya çalışıyoruz. Yoksa ne sizin ne de Ömer kardeşimizin yaşamına karışmak gibi bir niyetimiz var." "Hayır, sözlerim yeterli olmadı." Çatılmış kaşlar düzelmedi. "O zaman babamın iş yaşamını araştırmanız gerek. Çünkü ailesinden kimse ona zarar vermez. Galiba sonunda bir yerlere varıyorduk. İş yaşamını da konuşacağız Efsun Hanım. Ama önce öğrenmek istediğim bir konu daha var. Babanızın ikinci eşi genç biri mi?" "Genç biri," dedi manidar bir tavırla. "Merak ettiğiniz buysa söyleyeyim. Babamdan 20 yaş daha genç. Benden sadece 2 yaş büyük. Sağlıklı, güzel bir hanım." Güya sesine alaycı bir hava vermeye çalışıyordu. Ama içindeki derin kederi, patlamaya hazır öfkeyi gizleyemiyordu artık. "Haberi var mı?" "Sabah telefon edip söyledim." "Neden telefon ettiniz? Burada yaşamıyor mu?" "Hemen giderdi merakımı. Geçen hafta memleketine gitmişti, Rize'ye. Nasıl karşıladı?" "Nasıl karşılasın? Yıkıldı zavallıcık." Zavallıcık derken samimiydi. Üvey annesi için üzülüyordu. Babasından esirgediği acıma duygusunu hayatlarına girerek mutluluklarını alt üst eden bir kadından, ne kadını, kendi yaşında bir kızdan esirgemiyordu. Bu Efsun sandığımdan daha olgun bir kızdı galiba. "Dönüyor mu İstanbul'a?" Usulca başını salladı. "Dönüyor. Bu akşam yola çıkacak. Vefalı insandır Nazlı. Öyle şaşkın şaşkın bakmayın Nevzat Bey. Onun bir suçu yok. Yoksul, kimi kimsesi olmayan bir kızcağız. Yetişkin, kudret sahibi bir adam ona gönül vermiş. Ne yapsın?" "Babanız gerçekten de aşık mıydı Nazlı Hanım'a?" "Bilmiyorum," dedi omuz silkerek. "Kim bilebilir? Babam biliyor muydu? Ondan da emin değilim. Bildiğim, babamın eline para geçince başka bir adama dönüştüğü." Leyla Barkın'ın eski kocası Necdet Denizel hakkında söylediklerini hatırladım. Tek kuruş beklemeden kızgın güneşin altında yüzü gözü toz içinde geçmişin izini bulmaya çalışan o genç arkeolog gitti, yerine düşündüğü, dokunduğu, ilgilendiği her şeyi paraya çevirmeye çalışan bir iş adamı geldi demişti. İki maktulün de ortak yanı paranın onları değiştirmiş olmasıydı. Aslında günümüzde hiç de sıra dışı bir durum değildi bu. Aksine insanların büyük çoğunluğunda rastlanan bir haldi. Ama bu benzerliğin bir gün arayla aynı biçimde öldürülen ve üzerlerine sikke bırakılan iki kurban arasında görülmesi, cinayetin çözülmesini kolaylaştıracak önemli bir ipucu olabilirdi. Yani iş yaşamının babanızı değiştirdiğini söylüyorsunuz. Sözlerimin sonunu bile beklemeden titrek bir sesle şöyle dedi: "İş yaşamı değil, para Nevzat Bey, para. Üstad Necip Fazıl şöyle der: İnsanın kazandığı paradan değil, paranın kazandığı insandan korkulur. Koyu mavi gözleri cesurca yüzümde gezindi. Evet, ne yazık ki babam son zamanlarda paranın kazandığı bir insan olmuştu. Kanunsuz bir işle mi uğraşıyordu derseniz fazla bir şey söyleyemem çünkü bilmiyorum. Ama son 3 yıldır babam çok değişti. Demin de söylediğim gibi o kanaatkar, inançlı adamın yerini dünya nimetlerine gönül indiren, nefsinin kölesi olmuş biri aldı. Bu nedenle iş yaşamını araştırmanızı tavsiye ettim size. Anladım diyerek minnetle baktım genç kıza. Bu bilgi bizim için çok önemli. Acaba konuşmamız için bize verebileceğiniz isimler var mı? Babanızla iş yapan insanlardan diyorum. Kısa bir kararsızlık anından sonra dudaklarında tuhaf bir gülümseme belirdi. Necdet Denizel diyeceğim ama sanırım artık onunla konuşamazsınız. Sabah televizyon haberlerinde dinledim. O da öldürülmüş. Tam tahmin ettiğim gibi galiba resim yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. İlk maktulümüzün Mukadder Kınacı ile ilişkisi hakkında konuşmak istiyordum. Ama Efsun merak dolu gözlerini yüzüme dikerek sordu. Katil aynı kişi mi? Henüz katilin kim olduğunu bilmiyoruz ama bize yardım ederseniz onu daha kolay yakalarız. Tabii yakalanmasını istiyorsanız diyerek yeniden lafa girdi Ali. Deminden beri bakıyorum da sanki babanızın ölümünü ilahi adaletmiş gibi karşılıyorsunuz. Bu durumda katilin yakalanması küçük bir ayrıntıdan ibaret sizin için. Kararlı bir tavırla başını salladı Efsun. Yanılıyorsunuz Ali Bey. Allah'ın takdiri demek sadece şu an olanı kabullenmek değildir. Bundan sonra tecelli edecekleri de kabullenmektir. O bitmeyen bir döngüdür. O döngüye her kim katılıyorsa kuşku yok ki Yüce Allah onlar için de takdirini kullanacaktır. Yani katilin yakalanması ve cezalandırılması da Hak Teala'nın takdiridir. Gözlerini bana dikti. Lütfen yanlış anlamayın Nevzat Bey. Elbette babamın katilinin bulunmasını isterim. Bu konuda elimden gelen her türlü yardımı yapmaya da hazırım. Teşekkür ederim diyerek konuyu ilk kurbana getirdim. Babanızın Necdet Denizel ile ilişkisi neydi biliyor muydunuz? Aynı heyette yer alıyorlardı. İkisi de Sultanahmet bölgesinde yapılacak inşaatlara karar veren bilir kişiler arasındaydı. Aklıma gelen ilk isim Adem Yezdan oldu. Necdet bu adam için çalışıyordu. Onun tarihi bölgede binalarını kolayca dikebilmesi için. Mukadder şehir planlamacısıydı. Üstelik belediyede yetkiliydi. Yani o da yapılacak binalarla ilgiliydi. İki maktulün arasında başka bir ortak nokta bulmak umuduyla henüz tanışmadığımız iş adamının adını mırıldandım. Adem Yezdan. Genç kızın yüzünde beliren tiksintiyi gördüğümde doğru yolda olduğumu anladım. Evet, Adem Yezdan. Babanız onunla da iş yapıyordu değil mi? Yine ceketinin yakasını düzeltmeye girişti. Hayır, kaçak oynayacaktı. O kadarını bilmiyorum. Oysa biliyordu. Hem de daha fazlasını. Ama söylemeyecekti. Adem Yezdan adını duymuşluğum vardır. Fakat aralarındaki ilişki nedir ondan haberim yok. Adem Yezdan'ı hiç gördünüz mü? Görmedim. Ben okulumla ilgiliyim. Babamın işlerine hiç karışmadım. Ofisine yılda bir kez ya giderim ya gitmem. Ne okuyorsunuz? İlahiyat fakültesini bitirdim. Aramızdaki ince uzun sehpanın üzerinde duran kitapları göstererek mırıldandı. Şu anda master yapıyorum. Bakışlarım kitaplara kaydı. Tefsiri Kebir, Tevilat, Muhyiddin İbni Arabi, Letaifül İşaret fi Tefsirül Kur'an, Huşeyri, Tefsirül Kur'anul Azim, Sehl bin Abdullah et-Tusteri yazılarını güçlükle okuyabildim. Gördüğünüz kitaplar Kur'an'ın tefsiri hakkındadır. Ben Kur'an'ın tefsiri ve tevili üzerine çalışıyorum. Yani Allah'ın kitabının görünenin ötesindeki anlamları. O anlamları kavramadan mukaddes kitabımızı anlamak mümkün değildir. Kur'an'ı doğru olarak anlamayanlar ise hiçbir zaman Allah'ı doğru olarak kavrayamazlar. Tümüyle yabancısı olduğum bir konuydu. Diye durumu kurtarmaya çalışırken Ali bütün açık sözlülüğüyle düşündüklerini dile getirdi. Vallahi Efsun Hanım, söyledikleriniz benim için hiçbir anlam taşımıyor. Sanki karşısında cansız bir nesne varmış gibi bomboş gözlerle baktı Efsun. Yanıt vermeyecek sandım ama yardımcımın sözleri ruhunu ateşlemişti. Furkan suresinde şöyle buyurulur dedi, öfkesini bastıran saygılı bir sesle. Rahman'ın o kulları ki onlar yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine hoşa gitmeyecek laflar ettiğinde onlara hadi selametle derler. Ben de size öyle söylüyorum Ali Komiser. Selametle gidin. Söylediklerimi anlamanız gibi bir beklentim yok zaten. Bayılırdı Ali böyle polemiklere. Hemen yapıştırdı lafı. O zaman bütün bu ayrıntıları niye anlatıyorsunuz? Genç kızın sinirden çenesi titremeye başlamıştı. Hırsla ağzını açtı ama bizimki konuşmasına izin vermedi. Yok küçük hanım, hiç öyle bakmayın. Beni korkutamazsınız. Kur'an sizin için ne kadar değerliyse benim için de o kadar değerli. Söyleyeceklerim okuduğunuz kitaplarda yazmaz ama gerçek olduğundan emin olabilirsiniz. Her kim ki kendini Tanrı'nın yerine koyar da can alırsa o zaman karşısında bizi bulur. Her kim ki ister haklı ister haksız olsun birini öldürürse karşısında bizi bulur. İşaret parmağıyla Efsun'u ve yanında dikilen Ömer'i gösterdi. Siz buna takdiri ilahi derseniz doğrudur. Kader derseniz o da doğrudur. Fakat bu cinayetlerin hesabının ahirete kalacağını düşünüyorsanız işte bu yanlıştır. Hesap bu dünyada görülecektir. Allah'ın sopası yoktur ama bizim gibi adamları vardır. Yani diyeceğim şu ki bize söylediğiniz her yalan Allah'a söylenmiş bir yalandır. Bizden sakladığınız her bilgi Allah'tan saklanmış demektir. Bu yüzden hem bu dünyada hem ahirette başınızın belaya girmemesi için bizimle işbirliği yapmanız, bize yakın durmanız sizin hayrınızadır. Cinayetlerini birer mesaj haline getirebilecek kadar da zeki. Efsun ile Ömer'in bize ne kadar yakın duracaklarından, ne dereceye kadar yardım edeceklerinden emin olamasak da Ali'nin heyecanlı söylevinden sonra fazla kalamadık kitaplarla dolu o geniş odada. Ama ayrılmadan önce Melek Hanım'ı görmek istedik. Hayret, hiç karşı çıkmadı Efsun. Dar koridoru geçip ellerini odanın tavanına doğru açmış, mırıl mırıl dualar okuyan en az 20 kişilik kadın kalabalığın arasında yatağında oturan Melek Hanım ne kızı kadar metin görünüyordu ne de terk edilen bir kadın kadar öfkeli. Bizi fark edince geçirdiği felç nedeniyle sağa doğru çekilen yüzünü siyah tülbendini çekiştirerek saklamaya çalıştı. Ama mavi gözlerinden süzülen yaşları gizleyemedi. Onu terk eden, belki de bu hale gelmesinin baş sorumlusu olan eski kocasının ölümüne mi ağlıyordu yoksa kendi kötü kaderine mi? Ölüm de tıpkı evlilik gibi, doğum gibi yaşamımızı tümüyle değiştiren, hayatın anlamını bir kez daha düşünmeye çağıran olaylardan biridir. Hele bu ölüm cinayet sonucunda gerçekleşmişse insanın kendisine şunu sorması kaçınılmazdır. Neden? Katilin kurbanı hangi sebeple öldürdüğü değildir sadece merak edilen. Bir insanın başka bir insanı öldürmesi, öldürebilmesidir daha çok. Merak orada da kalmaz. Mutlaka katilin karakterine, iyi biri mi yoksa canavar ruhlu bir psikopat mı olduğuna kadar uzanır. Katil ister iyi biri olsun, ister kötü fark etmez. Sorgulama insanın analizine kadar varır. İnsanı iyi bir varlık olarak kabul edenler, genellikle cinayet karşısında şaşkınlığa düşerler. İnsanlık bitmiş gibilerden cümlelerle yazıklanır dururlar. İnsanı kötü bir varlık olarak görenler içinse durum daha basittir. Olanları hiç yadırgamazlar. Onlar için yapılacak tek eylem vardır. Katili ve suçluları acımasızca cezalandırmak. Katillerden daha acımasız, daha gaddar, daha vahşi olunursa suçun azalacağını sanırlar. Farkında olmadan çözüm için katillerin uyguladığı yöntemleri önerirler. Benim gibi insanı merhametle acımasızlığın, şefkatle şiddetin, yaratıcılıkla yıkıcılığın karışımı olarak görenler içinse cinayet, şaşırtıcı bir durum olmasa da iyi ile kötü arasındaki bu savaşta hep iyiliğin galip geleceğini umduğumuzdan hayal kırıklığı yaratan bir durumdur. İşte bu yüzden mukadder kınacının evinden ayrılırken çaresizliğe, umutsuzluğa benzer bir duygu kaplamıştı içimi. Ama arabayı çalıştıran Ali benim gibi düşünmüyordu. Eve girerken ruhunu kaplayan öfke büyük muammayı çözmüş bir polisin umut dolu heyecanına dönüşmüştü. Şüpheliler arasında baş sıraya koyduğu eski solcu, yeni çevreci Namık Karaman'la sevgilisi Leyla Barkın'ın yerini şimdi El-Kaide ya da Hizbullahçı olduklarından zerrece kuşku duymadığı Efsun ile Ömer almıştı. Yol boyunca aradığımız katillerin bu gençler olduğunu anlatıp durdu. Haklı da olabilirdi. Bu gençlerin en azından mukadder kınacıyı öldürmek için geçerli bir nedenleri vardı. Ama Necdet Denizel'i neden ortadan kaldırmak istesinlerdi? Üstelik bütün o sikkelere, cesetlerin bedenlerini birer ok haline getirerek tarihi mekanlara bırakmalarına ne gerek vardı? Ali de benim gibi bu sorulara doyurucu yanıtlar veremiyordu. O yüzden tartışmayı daha fazla uzatmak yerine pardösümün içine gömülüp gözlerimi dinlendirmeyi tercih ettim. İçim geçmiş. "Başkomiserim, başkomiserim," diyen Ali'nin sesiyle gözlerimi açtığımda emniyetin dar sokağının önüne gelmiştik. Bizim sokakta trafik yine her cümerçti. Ali'yi bu cendereye sokmanın anlamı yoktu. Hem çocuğun acelesi de vardı. Çalışma saati bitmeden belediyeye yetişmeliydi. Mukadder kınacının mesai arkadaşlarıyla görüşmesi gerekiyordu. Bakalım kızının söylediği gibi gerçekten de dün sabah erkenden işine gitmiş miydi? Gittiyse işten ne zaman ayrılmıştı? O gün ziyaretine gelen birileri olmuş muydu? Ama en az bunlar kadar önemli başka bir bilgiye daha ulaşması gerekiyordu. Mukadder kınacı ile Necdet Denizel'in birlikte katıldığı bilirkişi heyetinde başka kimler vardı? Ben de Zeynep'ten gelişmeleri aldıktan sonra Leyla Barkın'la buluşacaktım. Ama önce kadını aramalı, randevu almalıydım. Sokağın başında indim Ali'nin arabasından. Emniyetin bahçesine girerken çevirdim numarasını. Uzun süre açmadı Leyla Hanım. Vazgeçmek üzereydim ki otoriter sesi duyuldu telefonun öteki ucundan. Alo, buyurun. Merhaba Leyla Hanım, ben Başkomiser Nevzat. Müsait miydiniz? Kısa bir sessizliğin ardından yanıtladı. Merhaba Nevzat Bey. Sesi yabancılıktan kurtulmuştu. Buyurun. Rica ederim. Mesaiden sonra görüşürüz demiştik ya. Evet tabii. İşim erken bitecek gibi görünüyor. 2 saat sonra buluşalım mı? Nerede? Sultanahmet'te. Dikili Taş'a ne dersiniz? Dikili Taş'ın önünde. Tamam. Konstantin'in sikkesini de getiriyorsunuz değil mi? Getiriyorum. Görüşmek üzere. Fazla zaman yoktu. Hızlı adımlarla emniyet binasına yöneldim. Yine bilgisayarın başındaydı Zeynep. Geceden beri birkaç saatlik uykuyla durmasına rağmen harıl harıl çalışmayı sürdürüyordu. Onu izlerken hamarat ve zeki bir elemana sahip olan bir amirin gururundan ziyade bir babanın kızına duyduğu şefkati hissettim. Oysa Zeynep'i hiç kızımın yerine koymamıştım. Sadece bir kez rüyamda Aysun'u Zeynep olarak görmüştüm. Evet, konuştuğum benim kızımdı. Sesi, mimikleri, tepkileri Aysun'unki gibiydi. Ama yüzü Zeynep'in yüzüydü. Aklımın uygun görmediğini, bilinçaltım doğru bulmuştu demek. Aa, merhaba başkomiserim. Sonunda beni görmüştü. Ne zaman geldiniz? Yeni girdim içeri. Nasılsın bakalım? Uykusuzluktan kızarmış gözlerini kırpıştırarak bana baktı. Fena değil. Eliyle bilgisayarın ekranını gösterdi. Leyla Barkın'ın parmak izini tarıyordum. Yanlış anlamıştı. Ben onun halini sormuştum. O soruşturmayı anlatmaya başlamıştı. İyi de yorgun görünüyorsun dedim, ne demek istediğimi anlaması için. Biraz dinlenseydin. Minnettar bir gülümseme süsledi bitkin yüzünü. Sağ olun başkomiserim, aslında o kadar kötü değilim. Geçiştirmeye çabalıyordu. Yemek yedin mi bari? Sanki amiri değil de öz babasıymışım gibi biraz şımararak endişemi gidermeye çalıştı. Yedim yedim, az önce kocaman bir pideyi mideme indirdim. Böyle davranması hoşuma gidiyordu ama ona inanmamıştım. Gözlerimdeki endişenin sürdüğünü fark edince çökmüş omuzlarını dikleştirerek güçlü bir sesle söylendi. Gerçekten iyiyim başkomiserim. Şu parmak izi meselesini halledince daha iyi olacağım. İyi ol, çünkü sana her zaman ihtiyacım var. Sadece bu davada değil, her zaman. Neyse şu Adem Yezdan, müteahhit olan adam, araştırabildin mi? Mahcup bir esinti geçti yüzünden. Ne yazık ki hayır başkomiserim, vakit olmadı. Eliyle bilgisayarın yanında duran raporları gösterdi. Necdet Denizel'le Mukadder Kınacı'nın otopsi raporları geldi, onları inceledim. Güzel haberdi ama yine de uyarmadan edemedim. Adem Yezdan da önemli, onu atlamayalım Zeynep, olur mu? Yanaklarındaki kızıllık iyice koyulaştı. Emredersiniz. Ayakta dikilmeyi sürdürerek ilgiyle sordum. Peki şu otopsi raporları, işimize yarar bir şey var mı? Raporları eline aldı. İki maktulün de ölüm nedeni aynı. Sayfanın üzerindekileri okudu. İkisi de arteria karotisin kesilmesi sonucu oluşan hipovolemik şok sonucu yaşamlarını kaybetmişler. Başını kaldırdı. Yani hızlı ve aşırı kan kaybı sonucu ölmüşler. İşin ilginç tarafı, bu işi yapan kişi bir uzmanmış. Oldukça düzgün kesikler açmış. Üstelik boyunlarındaki yaraların yerleri neredeyse milimi milimine aynı. Peki ölüm saatleri belirlendi mi? Biliyorsunuz ölüm saatini kesin olarak söyleyemiyoruz. Ancak her iki cesette ölüm lekeleri tam olarak oluşmuş. Ölüm lekelerinin oluşması için en az 15 saat gerekir. Bu durumda her ikisi de bulduğumuzdan en az 15 saat önce öldürülmüş olmalı. Necdet Denizel salı günü sabahın 5'inde bulunmuştu. 15 saat geriye gidersek pazartesi günü öğleden sonra 14'ten önce öldürüldüğünü söyleyebiliriz. Mukadder Kınacı'yı ise çarşamba günü gece 1'de bulmuştuk. 15 saat geriye gidersek onun da salı günü saat 10'dan önce öldürüldüğünü söyleyebiliriz. Tabii yaklaşık olarak. Zeynep kurbanlarının ölüm zamanlarını anlatırken aklım başka bir konuya takılmıştı. Gerek Necdet Denizel gerekse Mukadder Kınacı yaşlı değillerdi. Üstelik güçlü kuvvetli adamlardı. Kurbanlar katillere karşı koymamışlar mı? Otopsi raporuna bir kez daha göz attı. Hayır, katille kurbanlar arasında boğuşma olduğunu gösteren hiçbir belirti yok. Sadece Necdet Denizel'in sol batınında iri metal para büyüklüğünde lekeler var. Sanki biri iri bir sopayla sertçe dürtüklemiş onu. Ama lekeler yeni değil, epey önce olmuş. Lekelerin zamanı konusunda kesin bir şey söyleyemiyorlar mı? Söyleyemiyorlar ama en az bir hafta önce olmalı. Öyle iki günlük darp izi olsaydı belli olurdu. Kesin olan şu ki kurbanlar katillere karşı direnmemişler ya da direnememişler. O halde katiller kurbanları uyuşturarak kaçırmış olmalılar. Ben de öyle düşünüyorum başkomiserim. Eğer kurbanlar kendi ayaklarıyla ölüme gitmedilerse uyuşturularak kaçırılmışlardır. Sanırım ölüm anında da uyuşturulmuş haldeydiler. Kurbanlar öldüklerini fark etmemişlerdir bile. İşte bu ilginçti. Katil ya da katiller bir gün arayla iki insanı boğazlamaktan çekinmeyecek kadar zalim ama onlara acı çektirmeyi istemeyecek kadar da merhametliydiler. Kurbanların ölürken uyuşturulmuş olduklarından emin misin? Koyu renk gözleri kararsızca süzüldü. Emin değilim ama az önce de söylediğim gibi kurbanların kötü muamele ya da işkence gördüklerine dair bir kanıt yok. Yine de emin olmak için adli tıpçılardan cesetlerde propofol aramalarını istedim. Pro ne? Propofol diye yineledi anlayışla. Genel anestezide kullanılan temel madde ama piyasada diprivan olarak biliniyor. Bu madde ameliyatlarda kullanılıyor. Vücuda damar yoluyla verildikten sonra genel kan dolaşımıyla karaciğere geliyor ve detoksifikasyon ve eliminasyon işlemine burada tabi tutuluyor. Propofol karaciğerde metabolize edilince artık takip edemiyordum. Tamam Zeynep'ciğim. Anladığım kadarıyla eğer cesetlerde bu maddelerden bulunursa öldürülmeden önce kurbanlara genel anestezi yapıldığını öğrenmiş olacağız. Öyle mi? Aynen öyle başkomiserim. Gözlerindeki yorgunluk silinir gibi oldu. Eğer öyleyse zanlılar arasında bir doktor aramamız gerekecek. İkimizin de aklına aynı isim gelmişti kuşkusuz. Ama açıkça söylemeden önce ve görece insancıl biri diye geliştirdim varsayımını. Öldürmekten hoşlanmayan ama yine de cinayet işleyen biri. Haklısınız, başka çaresi kalmadığı için öldüren biri. İşlediği cinayetlerle kamuoyunun dikkatini haklı davalarına çekmeye çalışan idealist biri. Emin olmak için zanlının profilini tanımlamayı sürdürdüm. Üstelik insan öldürebilecek kadar cesur, cinayetlerini birer mesaj haline getirebilecek kadar da zeki ve soğukkanlı. Zanlıya destek verecek kişilere geçti Zeynep. Aynı zamanda cinayetlerinde ona yardım edecek yandaşların bulunduğu bir organizasyona ya da bir derneğe sahip. Artık zanlının adını söyleyebilirdik. Namık Karaman diye mırıldandım. Namık Karaman demek istiyorsun değil mi? Usulca başını salladı Zeynep. Ve belki de bütün o tarihi ritüelleri hazırlamasında ona yardım eden sevgilisi Leyla Barkın. 15. ayrımın sonu, sayfa 160.